İncil'de 5. müjde adı da verilen habercilerin işleri, Luka müjdesinin bir devamıdır değerli dinleyicilerimiz. Kitabın yazarı Doktor Luka'dır. Luka'nın yazıları üzerinde eleştirili bir inceleme yapan Sir William Ramsay, bu incelemesini bitirdikten sonra Luka'nın gelmiş geçmiş en büyük tarihçi olduğu sonucuna vardığını söylemiştir. Habercilerin İşleri kitabı birçok yönden dikkate değer bir kitaptır. İncil'in ilk dört kesimini oluşturan müjdeler ile daha sonra gelen mektuplar arasında bir köprü görevi görür. Habercilerin İşleri kitabı olmasaydı, bunun yerini başka hiçbir şey dolduramazdı. İncil'in Matta parçasında İsa ile ilgili kayda geçirilen en son gerçek, Habercilerin İşleri kitabının birinci bölümünde yer alan İsa'nın ölümden dirilişidir. Yine İncil'in Markos parçasında İsa ile ilgili kayda geçirilen en son gerçek, yine Habercilerin İşleri kitabının birinci bölümünde yer alan İsa'nın göğe alınışıdır. İncil'in Luka parçasında kaydedilen en son gerçek, Habercilerin İşleri kitabının birinci bölümünde de bulunan kutsal ruhun gönderileceği konusunda verilen sözdür. Son olarak İncil'in Yuhanna parçasında kaydedilen en son gerçek de Mesih'in ikinci gelişidir ve bu olay da Habercilerin İşleri kitabının birinci bölümünde yer almaktadır. Sanki değerli dostum, bu dört müjde hep birden bir huninin içine dökülmüş de Habercilerin İşleri kitabının birinci bölümünde yeniden ortaya çıkıvermiş. Öte yandan dört müjdenin tümünde de yer alan İsa'nın müjdenin duyurulması konusundaki büyük emirinin gerçekleştirilişini yine Habercilerin İşleri kitabında görmekteyiz. Habercilerin İşleri kitabı ya da Elçilerin İşleri kitabı üzerine mektupların konulabileceği bir merdiven oluşturur. Bunların tümü inanlıya zengin bir tecrübe kazandırır. Çünkü Habercilerin İşleri kitabı kendilerine bu mektupların yazıldığı inanlı topluluklarının kuruluşlarıyla ilgili olayları yazmaktadır. Habercilerin İşleri kitabı inanlılar topluluğunun başlangıcını, ortaya çıkışını kaydetmektedir. Kutsal kitabın birinci kitabı olan Yaratılış kitabı fiziksel evrenin ortaya çıkışını kaydederken, Habercilerin İşleri kitabı, imanlılar topluluğu adını verdiğimiz ruhsal bedenin ortaya çıkışını kaydeder. Habercilerin İşleri kitabının anahtar ayeti 1. bölüm 8. ayettir. Orada şöyledir: "Ama kutsal ruh sizlere geldiğinde güç ile kuşanacaksınız. Yeruşalim'de, tüm Yahudiye'de, Samiriye'de ve dünyanın en uzak köşesine kadar benim tanıklarım olacaksınız." Kitap doğal olarak konularına bu anahtar ayete göre bölünmüştür. İlk 7 bölümde Rab İsa Mesih'in kutsal ruhun kişiliğinde haberciler aracılığıyla Yeruşalim'de yaptığı işlerden söz edilir. 8. bölümden 12. bölüme kadar olan kesimlerde Rab İsa Mesih'in kutsal ruhun kişiliğinde haberciler aracılığıyla Yahudiye ve Samiriye bölgelerinde yaptığı işlerden söz edilir. Kitabın geri kalan bölümlerinde ise Rab İsa Mesih'in kutsal ruhun kişiliğinde haberciler aracılığıyla dünyanın en uzak köşesine kadar yaptığı işlerden söz edilmektedir. Habercilerin işleri tam değildir, yani bitmemiştir. Kitap, haberci Pavlos'un Roma'da kendi kiraladığı evde yaptığı şeyler anlatılırken birden kesintiye uğramaktadır. Bu nedenle kitabın uygun bir bitişi yoktur. Niçin olmadığı da ortadadır. Çünkü Habercilerin İşleri kitabı hiç durmadan bugüne kadar süre gelen bir olaylar zincirinin başlangıcıdır. Habercilerin İşleri kitabının belirgin özellikleri: 1. Rab İsa Mesih'in üstünlüğü vurgulanmaktadır Habercilerin İşlerinde. Rab İsa artık öğrencilerinden ayrılmış, göğe gitmiştir. Kitabın birinci bölümünde göğe alınmış olmakla birlikte hala etkinliklerini sürdürmektedir. Sadece pozisyonu, bulunduğu yeri değiştirmiştir. Merkez olarak kullandığı yeri başka bir yere taşımıştır. O burada, yeryüzünde bulunduğu sürece hizmet merkezi olarak Kafernahum kasabasını kullanmıştı. Rabbimizin şu andaki hizmet merkezi ise babanın sağındadır. Rab İsa Mesih belirgin bir şekilde etkinlik içerisindedir. O göklerin üzerinden gözetleyerek işlemesine devam etmektedir. İkincisi, Kutsal Ruh'un üstünlüğü yine haberciler işlerinde vurgulanmaktadır. Mesih Kutsal Ruh'u göndereceğine söz vermişti. Verilen bu söze Yuhanna'da 4 kez değinilmektedir. Aynı söz Habercilerin İşleri 1. bölüm 8. ayette de verilmektedir. Bizler bugün Kutsal Ruh'un döneminde yaşıyoruz. Bu döneme ilişkin en önemli gerçeklerden bir tanesi Kutsal Ruh'un Mesih imanlılarının yüreklerinde olmasıdır. Üçüncü nokta, inanlılar topluluğunun gücü. İnanlılar topluluğunda bir güç vardır ve bu güç kuşku yok ki Tanrı ruhunun etkinliğidir. İmanlılar topluluğunun ilk dönemlerinde var olan o güç ne var ki bugünkü inanlı topluluklarında belirgin değildir. Neden? Çünkü ilk dönem inanlı toplulukları o zamandan bu yana belki de bir daha hiç ulaşılmamış yüksek bir ruhsal düzeyde hizmet vermişlerdi. Bununla birlikte Rab İsa Mesih'e yücelik ve saygınlık getiren herhangi bir hizmet olduğu zaman bu yönde imanlıda etkin olan güç daima Kutsal Ruh'un gücü olmuştur. Dördüncü nokta, görülen ve görülmeyen inanlılar topluluğunun üstünlüğü yine Habercilerin İşleri kitabında ortaya konulmaktadır. İnanlılar topluluğu olan kilise yeni bir kurumdur. Bu kurum Habercilerin İşleri kitabında ortaya çıkmıştır. 5. Sözü geçen yerlerin üstünlüğü. Kitap Yeruşalim'deki olaylarla başlayıp Roma'daki olaylarla son bulmaktadır. Sir William Ramsay, Doktor Luca tarafından sözü edilen bütün yerleri araştırmış ve bunların kitapta gerçek olarak kullanılmış olduğunu görmüştür. Altıncı nokta, sözü edilen kişilerin üstünlüğü. Doktor Luca bu eserinde sözünü ettiği halk kitleleri ya da kalabalıklardan başka 110 kişiden isimlerini vererek söz etmektedir. Deniyor ki, 1. yüzyılın bitimine doğru tüm yeryüzünde 1 milyon Mesih imanlısı vardı. İmanlılar topluluğu bu 2-3 yüzyıl içerisinde çok çarpıcı bir büyüme kaydetmişti. Bu büyüme bugün Rabbimizin daha önceden uyarmış olduğu gibi oldukça yavaşlamıştır. 7. nokta, ölümden dirilişin üstünlüğü yine Habercilerin İşleri kitabında vurgulanmaktadır. Ölümden diriliş, iyi haberi duyurmanın odağını oluşturur. Bugün yeryüzünün birçok inanlı topluluğunda yılda sadece bir tek diriliş bayramı vaazı duyarız. Oysa diriliş vaazı sürekli olarak verilmelidir. Çünkü Mesih inancının temeli Mesih'in ölümü ve dirilişi üzerinde kurulmuştur. İlk dönem imanlılar topluluğunda İsa Mesih'in ölümden dirilişi verilen vaazın tam odak noktası olurdu ve bunsuz hiçbir vaaz verilmezdi. Petrus'un Pentekost günü vermiş olduğu vaazının ana konusu yine İsa Mesih'in ölümden dirilişiydi. Petrus o gün meydana gelen olayları İsa Mesih'in babanın sağında bulunmasına ve Kutsal Ruh'u yeryüzüne göndermiş olmasına bağlıyordu. Bütün bu olaylar, değerli dinleyicilerimiz, İsa Mesih'in ölümden dirilmiş olması nedeniyle meydana geliyordu. İsa Mesih'in ölümden dirilişi, Petrus'unkinin yanı sıra haberci Pavlos'un duyurmuş olduğu haberin de odak noktasını oluşturmaktadır. İlk dönem inanlı topluluklarında Mesih dirilmiştir. Evet, gerçekten de dirilmiştir sözleri her yerde açıkça duyuruluyordu. 8. nokta, kitabın birinci yarısında Petrus'un, ikinci yarısında da Pavlos'un üstünlüğü görülmektedir. Diğer habercilerden bu ikisi kadar ağırlıkla söz edilmemesi de kitabın ilginç gerçeklerindendir. Eminim ki Tanrı'nın özellikle bu ikisinin verdiği hizmetlere ağırlık vermesinin çok geçerli bir nedeni olmalıydı. Ayrıca bir insan etkisi de vardır. Bence Doktor Luca bu iki adamın Rab yolunda verdiği hizmetleri çok yakından biliyordu. Nitekim Luka daha sonra haberci Pavlus'un çok yakın bir iş arkadaşı olacaktı. Bazıları Petrus ile Pavlus arasında bir anlaşmazlık bulunduğu düşüncesindedirler. Oysa ben şahsen Doktor Luka, Petrus ve Pavlus'un çok kereler bir araya gelip birçok konular üzerinde birlikte konuşmuş ve tartışmış olacaklarını düşünüyorum. Şimdi Habercilerin İşleri kitabının birinci bölümüne bakalım. Birinci bölümün konusu Kutsal Ruh'un gelişi için yapılan hazırlıklardır. Bence Habercilerin İşleri kitabına Rab İsa Mesih'in Kutsal Ruh'un kişiliğinde haberciler aracılığıyla yaptığı işler denmesi daha yerinde olacaktır. Kitabın ilk 7 bölümünde Rab İsa Mesih'in Kutsal Ruh'un kişiliğinde haberciler aracılığıyla Yeruşalim'de yaptığı işlerden söz edilir. Kutsal Ruh'un gelişi için yapılan hazırlıkların anlatıldığı birinci bölümde kısa bir giriş yer alır. İsa Mesih'in dirilişinden 40 gün sonrasına kadar yapmış olduğu hizmetlerin bir özeti, göğe alınışı ile yeniden geleceğine ilişkin verilen vaat, habercilerin Kutsal Ruh'u beklemeleri ve Yahuda İskariyot'un yerini alacak olan habercinin atanması gibi konularda birinci bölümde işlenmektedir. Saygıdeğer Teofilos, İsa'nın yapmaya ve öğretmeye giriştiği her şeye ilişkin ilk incelemeyi kaleme aldım. Seçmiş olduğu habercilere Kutsal Ruh aracılığıyla buyruk verip göklere alındığı güne dek geçen olayları. Habercilerin İşleri 1. bölüm 1 ve 2. ayetler. Burada söz edilen ilk inceleme İncil'den Luka parçasıdır. Luka'nın bu ilk eseri de adı Tanrı sever, Tanrı'nın bir dostu anlamına gelen saygın Teofilos'a hitaben yazılmıştır. Belli ki Luka adı Teofilos olan birini iyi tanıyordu ve şüphesiz Tanrı'yı seven, Tanrı'ya saygı duyan Tanrı'nın bir dostu adı aynı zamanda böyle bir kimseye çok uygun bir isimdi. Teofilos'un kim olduğu konusunda gerçekten çok az şeyler biliyoruz. Saygıdeğer ve saygın ünvanlarının verilmesi bu kişinin yetkili bir hükümet görevlisi olabileceğini göstermektedir. Bu kişi belki de Roma İmparatorluğu'nun yabancılar dairesinde sözü geçen yetki ve sorumluluk sahibi bir Mesih imanlısıydı. Luka yazmış olduğu İncil'le ilgili olarak İsa'nın yapmaya ve öğretmeye giriştiği her şeye ilişkin bir inceleme terimini kullanıyor. Rab İsa, Habercilerin İşleri kitabında bu aynı şeyleri yapmaya ve öğretmeye devam etmektedir. Evet, eğer yanlış söylemiyorsam, İsa bu aynı şeyleri bugün de hala devam ettirmektedir. Ve kendininkileri bu dünyadan almaya gelinceye kadar da programını sürdürecektir. Kutsal Ruh aracılığıyla buyruk verip göklere alındığı güne kadar diyor. Bu terimi İsa'nın sırf göğe gitmiş olması nedeniyle artık bir şeyler yapmaktan ve öğretmekten vazgeçmiş olduğu anlamına gelmez. O şu anda, yani İsa Mesih şu anda babanın sağında yetki tahtında oturmakta ve Kutsal Ruh aracılığıyla işlemeye devam etmektedir. Rab İsa Mesih Kutsal Ruh aracılığıyla emirlerin bir adamdan diğerine geçtiği askeriyedekine benzer bir şekilde çalıştığı gibi dün haberciler aracılığıyla çalışan Kutsal Ruh da bugün bulunduğumuz yerlerde imanlılar aracılığıyla çalışmasını sürdürmektedir. Doktor Luka 3. ayette uzun cümlelerinden birini kuruyor. Şöyle diyor: çektiği işkencelerden sonra İsa sayısız kanıtlarla kendini diri olarak habercilere sundu. 40 gün süreyle onlara belirerek Tanrı hükümranlığına ilişkin konuştu. İsa Mesih elem çekip öldükten sonra birçok sağlam kanıtlarla kendini diri olarak gösterdi. İncil kayıtlarında İsa'nın kendisini ölümden dirilttikten sonra gösterdiği 10 ayrı olay bulunur kardeşim. İsa'nın dirildikten sonra yapmış olduğu hizmetler, kendini diri olarak gösterdiği olaylarda görüleceği gibi, bugün Mesih imanlılarının yaşamında İncil kayıtlarında anlatılan 3 yıllık hizmetlerin bıraktığı etkiden çok daha büyük ve önemli bir etki bırakmıştır. İsa Mesih'in mezarı boştur. Haberci Pavlos da bu noktayı 2. Korintoslar 5:16'da şu sözlerle vurguluyor. İşte onun için bundan böyle hiç kimseyi insansal açıdan tanımıyoruz. Her ne kadar Mesih'i insansal açıdan tanıdıysak da bundan böyle onu da bu açıdan tanımıyoruz. Bugün bizler İsa'yı yaklaşık 2000 yıl önce yeryüzünde yaşamış biri olarak tanımıyoruz. Bugün onu yücelikte Tanrı'nın sağında bulunan biri olarak tanıyoruz. Gerçek olan İsa şu anda orada babanın sağında duruyor. Bugün eğer bir imansızlık gösteriliyorsa bu kutsal sözün yetersizliğinden gelmiyor kardeşim ama kişinin kendi imansızlığından kaynaklanıyor. Kanıtlar ve gerçekler ortadadır. Bugün Malazgirt Meydan Savaşı'nın tarihsel bir gerçek olduğundan kim şüphe edebilir? Hitler olayını kim inkar edebilir? Fatih Sultan Mehmet'in yaşadığına, büyük zaferler kazandığına inanıyoruz. Bundan kimse şüphe duymaz. Neden? Çünkü elde yazılı belgeler var da ondan. Bugün bizim de elimizde İsa Mesih'in dünyaya gelip yaşadığına, öldüğüne ve ölümden dirildiğine ilişkin çok daha sağlam yazılı belgeler vardır. Buna rağmen hala imansızlık, güvensizlik gösteriliyorsa bu kişinin kendi yüreğinden kaynaklanıyor. Sorun iman etmeyen insan yüreğindedir. İnsanın Tanrı'dan tıpkı Adem'in kaçtığı gibi kaçma eğilimi vardır. Bugün Tanrı'ya sırtımızı çeviriyorsak o zaman buradaki sorun bizim kendimizle ilgili bir sorundur. Sorun Tanrı'nın sözünde değildir. Çünkü İsa kendisini birçok sağlam kanıtlarla diri olarak göstermiştir. Eğer bunun gerçek olup olmadığını gerçekten bilmek istiyorsanız o zaman kesinlikle bileceksiniz. Sorun düşüncede değil ama istektedir. Öğrenmek istiyorsanız değerli dostum o zaman bileceksiniz. Kendileriyle bir aradayken onlara Yeruşalim'den ayrılmamaları babanın vaadini beklemeler için buyruk verdi. Siz bu vaadi benden duydunuz diyor Habercilerin İşleri 1. bölüm 4. ayet. Evet cümle bu sözlerle bitiyor. Aslında bu ilk 4 ayetteki sözler ayrı ayrı cümleler değil tek ve bütün bir cümledir. Habercilerin kutsal ruhun gelişini beklemeleri gerekiyordu. Bu olay gerçekleşinceye kadar İsa onlara beklemelerini emrediyordu. 5. ayette şöyle diyor, bildiğiniz gibi Yahya su ile vaftiz etti ama birkaç gün içerisinde siz kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Ölümden dirilmiş olan İsa Mesih öğrencilerine görünerek onlara bu bilgiyi veriyordu. İsa burada onlara yakında bir şeyler olacağını söylüyor. İsa'nın öğrencileri aradan daha çok günler geçmeden Tanrı'nın kutsal ruhuyla vaftiz edileceklerdi. Kutsal ruhun bu vaftizi babanın bir vaadidir. İsa öğrencilerine bu vaatle ilgili olarak daha önce bazı açıklamalarda bulunmuştu. Bu sözlerin burada törensel vaftiz olan su vaftisinden söz etmediğini önemli belirtmek gerekir. Burada söz edilen vaftiz, su vaftisi değil, kutsal ruh ile olan vaftizdir. Kutsal ruhun yaptığı vaftiz, gerçek vaftizdir. Ne demektir bu? Birisi Mesih'e iman edince yeniden doğar ve kutsal ruh o kimseyi Mesih'in bedenine daldırır, batırır. Bunu biraz daha açayım. Romalılar 6. bölüm 3. ayette şöyledir. Mesih İsa ile birleşme yolunda vaftiz edilen bizlerin ve ayet devam eder. Şimdi bir kişi günahlılığını görür, iyi haberi, müjdeyi duyar ve İsa Mesih'in kendi günahları için ölüp dirildiğine iman eder etmez, Mesih ile birleşir, Mesih ile özdeş olur ve kutsal ruh kişiyi Mesih'in bedenine koyar. Mesih'in bedenine yani vaftiz eder. Vaftiz orijinal metinde vaptisma ya da vaptistodur ki anlamı batırmak, daldırmak demektir. Mesih İsa ile birleşme yolunda vaftiz edilen bizler. Şimdi Mesih'le özdeş olmak, birleşmek demektir bu. Mesih ise bizimle özdeş oldu, birleşti. İşte bu akıl almaz bir sırdır, bir gizdir. Özdeş olmak, her türlü nitelik yönünden eşit olan, ayırt edilemeyecek kadar benzer olan, aynı olmak demektir. Bir şeyin özüyle birleşmek, onunla aynı ortama girmek anlamındadır. Vaftiz bir özdeşlik durumunu belirtiyor. İnsan günahlı olduğundan daha önce gerçekte şeytanla özdeş durumundaydı. İsa'ya iman edince onunla özdeş oluyor. Yani Tanrı ruhu inanlıyı İsa'nın bedenine daldırır, oraya koyar. Tanrı diyor ki, sizleri kurtarmak, sizlerle özdeş olmak için sınırsız, sonsuz olanı sınırlı kıldım. Öyleyse sen de onunla özdeş olmalısın. Bu özdeş olmanın dış belirtisi, işareti vaftizdir. İsa Mesih'e vaftiz edilmek ilginç bir sözdür. İnsan bir kişiye nasıl vaftiz edilir? Vaftiz, batırmak, daldırmak anlamındaysa, burada da İsa'ya vaftiz edilmek derken, İsa'ya daldırmak, İsa'ya batmak anlamı çıkıyor. Bu aslında suyla vaftiz edilmekten daha derin bir anlam taşıyor. Mesih İsa'ya vaftiz edilmek, imanla Mesih bağlılığına, Mesih'e girmektir. Mesih'le birleşmektir. Bu olay ne zaman gerçekleşti? İsa Mesih'e iman eder etmez. İsa ile birleşiyoruz, onun varlığına giriyoruz, kaynaşıyoruz. Bu yeni doğuştur aynı zamanda değerli kardeşim. Bu İsa Mesih'e iman eder etmez gerçekleşen ve bir daha tekrarlanmayan bir olaydır. Galatyalılar 3:27'de şöyle yazar: Mesih İsa ile birleşmek üzere vaftiz edilenleriniz Mesih'i kuşandınız. Mesih İsa ile birleşerek Mesih'i giymek, Mesih'i kuşanmak. Kutsal kitapta bir şeyi giymek, bir şeyin karakteriyle belirmek, o şeyin özelliklerini, niteliklerini benimseyerek onları yaşamda göstermek, yaşamda sergilemek anlamındadır. Mesih İsa'ya iman eden bir kimse, onun karakterine, İsa'nın özelliklerine, niteliklerine paydaş olur. Mesih'in özelliklerini yaşamında göstermeye başlar. Mesih'e vaftiz edilmek, ona bağlanmak, onunla birleşmek, özdeş olmak demektir. Suyla vaftiz bundan sonra gelir ki, inanlı suyla vaftiz edildiği zaman, Mesih'in ölümüyle birleştiğini benimser, bunu çevreye ilan eder, açıklar. Mesih'in ölümünü kendi ölümü olarak ilan eder. İsa'yı kuşandınız derken artık İsa gibi ona yaraşan bir şekilde yaşayacaksınız diyor. Kutsal Ruh'un Pentekost gününde gelişinin anlatıldığı ikinci bölüme vardığımızda inanlıların Kutsal Ruh'la dolduklarını göreceğiz. Onların Kutsal Ruh'la dolmaları verecekleri ruhsal hizmetler için gerekliydi. Bu İmanlıların hizmet için Kutsal Ruh'la dolmuş olmaları, Kutsal Ruh'un diğer hizmetlerinin de yerine getirilmiş olduğunu göstermektedir. Burada yayınımızın sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz, ama yorumlarımıza kaldığımız yerden bir sonraki programımızda devam edeceğiz. Bu arada bize soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazabilirsiniz. Ayrıca bu yorumların tümünü dinlemek istiyorsanız adresimizden bu yorumların CD'lerini isteyebilirsiniz.